Ayrım 4.
Nihayet ayıldın. Kendini nasıl hissediyorsun? Michel hayretle adamın yüzüne baktı. Paul, sen misin? Evet, benim. Buna inanamıyorum. Demek gördüğüm adam sendin. Beni görünce bayılmana çok şaşırdım. Karanlıkta tanıyamadım. Seni hırsız zannettiğim için korkudan bayıldım. Burada ne işin var? Bay Kunz, atlara ve bahçeye bakmam için beni tuttu. Kulübenin penceresinden konağın ışığının yandığını görünce kontrole geldim. Neden kontrol etmek ihtiyacı duydun? Çünkü Bay Kunz ve oğlu dün şehirden ayrıldı. Ayrıldılar mı? Nereye gittiler? Bilmiyorum. Bay Kunz sadece uzun bir yola çıkacağını söyledi. Michel o an kocasının Zürih'e gittiğini düşündü. Peki ne zaman döneceklerini biliyor musun? Hayır, ne yazık ki onu da bilmiyorum. Senin için ilgilendiriyor yoksa? Michel başını önüne eğdi. Aniden ortadan kayboluşunun nedeni Bay Para Çuvalı'yla evlenmendi demek ki. Yazıklar olsun sana. Paul başka bir şey söylemeden odadan çıkıp gitti. Michel'in içindeki kabuk bağlamış yara açılmıştı. Çok acı çekiyordu. Gece boyunca gözüne uyku girmedi. Bir yandan Paul'ü, bir yandan da Klaus'u düşünüyordu. Sabah olunca Paul'le konuşmak için kulübeye gitti. O sırada atlara yem veriyordu. Michel günaydın dedi fakat Paul'den hiç ses çıkmadı. Michel orada yokmuş gibi davranıyordu. Atların suyunu da verdikten sonra kadının yüzüne bile bakmadan kapıya yöneldi. Konuşabilir miyiz? Konuşacak ne var ki? Bana kızgın olduğunu, hatta şu anda benden nefret ettiğini biliyorum Paul. Sana ihanet ettiğimi zannediyorsun. Ama sana ihanet etmedim. Ben seni hala seviyorum ve ölünceye kadar da seveceğim. Babam yaşındaki o zengin adamla evlenmek mecburiyetinde kaldım. Parayı, gücü, ihtişamı tercih ederek Sebastian'la evlenmedim. Anlatacaklarımı dinlemen lazım. Paul anlattıklarını dikkatle dinlemeye başladı. Siyah gözleri yalan söyleyip söylemediğini anlamak için karşısındaki iki yeşil göze sürekli bakıyordu. Eski sevgilisinin yalan söylemediği belliydi. Çektiği acıların derin izleri gözlerinden yansıyordu. Çok değişmişti. Neşeli, hayat dolu genç kızın yerini yaşayan bir ölü almıştı. Şimdi bana kızgın değilsin, değil mi? Elbette değilim. Seni kırdığım için özür dilerim. Beni aldattığını sanmıştım. Oysa sen kendini feda etmişsin. Planlarımız gerçekleşmediği için inan ki çok üzgünüm. Yıllar seni, seninle geçirdiğim güzel günleri unutturamadı. Aklımdan hiç çıkmadın. Hep o günlerin hayaliyle yaşadım. Aldığım her nefeste sen vardın. Uzun süre geri dönersin diye bekledim ama senden hiç haber yoktu. Gün geçtikçe içimdeki umut ışığı zayıflamaya, parlaklığını kaybetmeye başladı ve söndü. Umudumu tamamen kesmişken seninle tekrar karşılaştım. Şu an ne kadar mutlu olduğumu tahmin bile edemezsin. Kaybettiğim bir mücevheri bulmak gibi bir şey bu. Üşüdüm Paul, konağa girelim. Michel kahvaltı sofrasını hazırlarken Paul konuşmaya devam ediyordu. Nasıl buldun beni, değişmiş miyim? Hayır, değişmemişsin. Bıraktığım delikanlı aynen yerinde duruyor. Yokluğumda neler yaptın Paul? Biraz bahseder misin? Evlenip evlenmediğimi soruyorsan hala bekarım. Ailem başka biriyle evlenmem için çok baskı yaptı. Onları değil, kalbimin sesini dinledim ve evlenmedim. Günlerim çalışmakla geçti. Bahçıvanlık, hamallık, tezgahtarlık. Aklına ne gelirse yaptım. Şimdi de seyis oldum. Buradaki işe nasıl alındın? Birkaç haftadır iş arıyordum. Caddede yürürken sizin iş alanının camında seyis aranıyor yazısını gördüm ve başvurdum. Bay Kunz yola çıkacağı için beni hemen işe aldı. Ne ücreti ne de geçici olup olmadığını biliyorum. Sebastian cimridir. Çalışanlarına doğru dürüst para vermez. Burada sürekli çalışmak istiyorsan o konaktayken benim yüzüme bile bakmaman lazım. Neden? İnanılmaz derecede kıskançtır. Doğum günümde bana hediye veren kahyamıza sarıldım diye ikimizi de dövdü ve adamcağızı işten çıkardı. Dediğimi sakın unutma. Yoksa tekrar ayrılmak zorunda kalırız. Tamam Bayan Kunz. Aferin. Başarılı olacaksın gibi gözüküyorsun. Michel masadan kalktı ve Elke'nin yanına gitti. Sabahları huysuz olan çocuktan çıt çıkmıyordu. Oldukça durgundu. Biraz ateşi vardı. Michel kızını kahvaltı etmesi için mutfağa getirdi. Ama hiçbir şey yediremedi. Hep böyle iştahsız mıdır? Hayır, tam tersine oldukça iştahlıdır. Ne bulursa yer, halinden belli değil mi? Benden çekiniyor olabilir. Babasından başka kimseden çekinmez, üşütmüş olmalı. Michel Elke'nin üstüne daha kalın elbise giydirip oturma odasına götürdü. Kızının önüne oyuncaklarını koyduktan sonra geriye kalan odunları şömineye attı. Koyu gri renkli bulutlar yavaş yavaş gökyüzünde toplanıyor, kar fırtınası sinsice yaklaşıyordu. Paul pencereden gökyüzüne bakar bakmaz fırtına çıkacağını anladı. ahıra gidip atların yalağını ve yemliğini iyice doldurduktan sonra her tarafı sıkıca kapatıp yakacak odunlarla içeriye girdi. ''Neden telaşlısın Paul?'' ''Kar fırtınası çıkacağı için telaşlıyım. Fırtına çıkacağını nereden anladın?'' ''Bulutlardan.'' Michel doğru olup olmadığını öğrenmek için radyoyu açtı. Paul haklıydı. Öğlene doğru şiddetli bir kar fırtınasının çıkacağı anonsu yapılıyor. Ben ve çevresindeki insanlar yola çıkmamaları için uyarılıyordu. ''Yeteri kadar yiyeceğimiz var mı?'' ''Evet var, kiler ağzına kadar dolu.'' ''Bu durumda sadece yakacağa ihtiyacımız var. Biraz daha odun getireyim.'' Paul konakta mahsur kalacaklarını bildiğinden fırtına çıkmadan bütün hazırlıkları tamamlamaya çalışıyordu. Saat 11.30'da ilk kar taneleri savrularak yere düşmeye başladı. Elke, Michel ve Paul oturma odasında şöminenin karşısında oturuyorlardı. Küçük kız oyuncaklarının tekine bile dokunmamıştı. Bir terslik olduğu belliydi. Michel kızını yerden alıp kanepeye yatırdı. Elke'nin ateşi yükselmiş, yüzü kızarmaya başlamıştı. Michel yolculuk sırasında üşüttüğünü sanıyordu fakat yanılıyordu. Akşam olduğunda kar kalınlığı bir metreye ulaşmıştı. Yağış tüm hızıyla devam ediyor, göz gözü görmüyordu. Elke üstü örtülü vaziyette sıcak odada yatıyor olmasına rağmen tir tir titriyordu. Michel ateşler içinde yatan kızının başında duruyor, alnına sık sık sirkeli bez koyuyordu. Endişelenmeye başlamıştı. ''Durumu hiç iyi değil Paul, doktora gidelim.'' ''Delirdin mi Michel? Bu fırtınada bahçenin girişine bile varamayız. Dışarıda neredeyse adam boyu kar var. Doktora gitmemiz gerektiğini biliyorum ama şu şartlarda mümkün değil. Böyle çaresizce oturmak beni kahrediyor. Üzgünüm Michel. Ne yazık ki çaresiziz. Dua etmekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok.'' Gece olduğunda Elke'nin ateşi 42 dereceye yükselmişti. Gözlerinin içi solmuş boş bir ifade almıştı. Hızlı hızlı soluk alıyordu. Michel gözyaşları içinde küçük meleğini kucağına aldığında dudakları morarmış, soluk alışı yavaşlamıştı. Kısa bir süre sonra bilincini kaybeden Elke, annesinin kollarında son nefesini verdi. Mavi gözleri sonsuzluğa doğru bakıyordu. Elke'nin öldüğü an Frank büyük bir sıkıntıyla uyandı ve tekrar uyuyamadı. Yatağın içinde dönüp durdu bütün gece. Sabah olunca o da arkadaşı. Dietmar'la birlikte kahvaltı ettiler. Dietmar, Frank'tan 2 yaş büyük, esmer, kısa boylu bir çocuktu. Daha ilk tanıştıkları anda birbirlerine ısınmışlardı. İkisi de güneşin doğup batışını, gökyüzünü, yağmur damlalarını, kar tanelerini, kuşların kanat çırpışını, denizin derin maviliğini, ormanı, çağlayan nehirleri, rengarenk çiçekleri, ağaçlarla kaplı dağları, gökkuşağını, parlayan yıldızları, her şeyi ama her şeyi görmek istiyordu. Odalarında otururken hep doğadan bahsediyor, birbirlerine sorular soruyorlardı. Bay Kunz ve Klaus uzun yolculuğun ardından Viyana'daki ilk gecelerini geçirmişlerdi. Klaus kimin evinde kaldıklarını, buraya neden geldiklerini bilmiyordu. Evdeki ihtiyar adamın öksürük sesleriyle baba oğul sabah erkenden uyandılar. Bay Kunz yataktan kalkar kalkmaz üstünü değiştirdi ve tıraş oldu. Klaus çok az konuşan babasının tavırlarından tekrar yola çıkacağını anladı. Bay Kunz çarçabuk bir şeyler yedikten sonra paltosunu giydi. Babasının gitmeye hazırlandığını gören çocuk yatak odasından neredeyse kendi kadar büyük olan valizi sürüye sürüye getirdi. Bay Kunz ihtiyar adamın elini sıkıp kapıya doğru yöneldi ve dışarıya çıktı. Klaus tam kapıdan çıkarken onu geriye doğru ittirdi. ''Sen benimle gelmeyeceksin, artık burada kalacaksın.'' ''Hayır, ben burada kalmak istemiyorum, evimize götür beni.'' Bay Kunz kapıyı çocuğun suratına kapatıp hızlı adımlarla yürümeye başladı. Klaus ağlayarak arkasından geliyordu. Bay Kunz yolun kenarında onu bekleyen arabaya binip gözden kayboldu. Klaus havası çıktığı kadar bağırıyor, ter ter tepiniyordu. Ertesi gün öğleyin Bay Kunz İsviçre'ye ulaştı. Bern yolu kapalı olduğu için 2 gün bir otelde kalarak yolun açılmasını bekledi. Bay Kunz'un yolda olduğu saatlerde Elke'nin cenaze töreni yapılıyordu. Kunz'lar tanınmış bir aile olduğu için törene çok sayıda insan katılmıştı. Belediye başkanı ve ailesi, Bay Kunz'un arkadaşları ve tüm komşuları oradaydılar. Michel kızının küçücük tabutuna sarılmış haykırırcasına ağlarken Bayan Sober ve Paul onu teselli etmeye çalışıyorlardı. Adım atacak hali kalmayan zavallı kadın Elke toprağa verilirken yere yığıldı. Kendine gelince Paul ve Bayan Sober'in desteğini alarak yürümeye başladı. Konağın yakınlarına geldiklerinde Bay Kunz'la karşılaştılar. Siyahlar içindeki kalabalığı gören adam şaşkın şaşkın yüzlerine baktı. Arkadaşları sırayla taziyede bulununca kızının öldüğünü anladı. Michel bahçeden geçerken karşısında kocasını gördü. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Yüzündeki sert ve soğuk ifade aynen yerinde duruyor, etkilenmediğini çekinmeden gösteriyordu. ''Neredeydin Michel?'' ''Konuşmak istemiyorum Sebastian, beni yalnız bırak.'' Bay Kunz yanından ayrılınca Michel hafifçe başını arkadaşına çevirdi. ''Nasıl tepki verdiğini gördün mü Hanolore? İnsan olmadığından kesinlikle eminim. Elkenin ölümünü bir yana bırakmış, azarlarcasına neredeydin diye soruyor.'' Bayan Sober, arkadaşını onaylamak için sessizce başını öne doğru salladı. Başsağlığına gelenler ayrılınca ikisi yalnız kaldılar. Michel uzun süre adamın suratına dik dik baktı. ''Ne biçim bir baba, ne biçim bir insansın sen Sebastian? Duyguların yok mu senin? Kızımız öldü, bundan ötesi olamaz. Tekrar onu göremeyeceksin, geriye gelmeyecek, idrak edemiyor musun?'' Bay Kunz gözlerini kısıp pis pis Michel'e baktıktan sonra koridora yöneldi. ''Dur Sebastian, sorunun cevabını vereceğim ama sen de benim sorumu cevaplayacaksın. Tahmin ettiğin gibi Frank'la birlikte Zürih'teydik. Frank'ın kaydını yaptırdım ve geriye döndüm. Sen önemli işlerini bırakıp nereye gittin ve Klaus şimdi nerede?'' Bay Kunz cevap vermeden arkasına döndü. Gözlerinde ve dudaklarında intikamın verdiği garip mutluluk vardı. Michel'in habersizce evden ayrılmasına karşılık Klaus'u Viyana'ya götürmüş, aklınca intikam almıştı. Klaus kaldırıma oturmuş hüngür hüngür ağlarken ihtiyar adam aşağıya indi. ''Ağlamayı bırak evlat.'' Klaus'u elinden tutup ayağa kaldırdı. ''İçeriye gel, biraz konuşalım.'' Klaus gözyaşlarını sildikten sonra içini çekerekten merdivenleri çıktı. Salondaki siyah koltukların birinde oturan adamın yanına geldi. ''Karşıma otur.'' Klaus adamın tavırlarından hiç hoşlanmamıştı. Sert bir üslupla emir verircesine konuşuyor, çocuğu boyunduruk altına almaya çalışıyordu. ''Önceden görüşmediğimiz için birbirimizi tanımıyoruz. Kim olduğumu merak ediyorsundur. Ben babanın ağabeyiyim. Adım Gerhard Kunz. Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'nin dekanıyım. Burada benimle kalıp istediğin bir okula devam edeceksin. Ben okulumdan memnunum. Geri dönmek istiyorum. Bunu aklından çıkar. Geriye dönmeyeceksin. Ama neden? Çünkü sen benim can yoldaşım olacaksın. Yalnızlığımı seninle paylaşacağım. Karınız ya da çocuklarınız yok mu? İlk eşim öldü. İkinci eşim de oğlumuzu alıp beni terk etti. Nadiren görüşüyoruz. Yalnız geçen yıllarda adamın içindeki boşluk büyümüş, bütün ruhunu sarmıştı. Bunalıma giren ihtiyar çareyi kardeşinin çocuklarından birini yanına almakta bulmuş, Bay Kunz'a durumu anlatan bir mektup yazmıştı. Bay Kunz da Michel'den intikam almak için fırsatı ganimet bilmiş, ağabeyinin ricasını hemen kabul etmişti. ''Siz neden buraya taşındınız?'' ''Taşınmak mı? Senin hiçbir şeyden haberin yok herhalde evlat. Taşınan ben değilim baban. Biz Avusturyalıyız.'' ''Bilmiyordum. Babam neden Avusturya'dan ayrıldı?'' ''Daha fazla para kazanmak için ayrıldı. Buradaki malını mülkünü satıp ticarete İsviçre'de devam etti. Sebastian'la zıt karakterlere sahibiz. Ben elimdekiyle yetinmesini bilirim. Parada gözüm yoktur. Baban ise hırslı ve açgözlüdür. Elindekiyle asla yetinmez. Sürekli daha fazlasını, daha iyisini ister.'' Paraya düşkündür. Birlikte yaşadığımız senelerde bir gün olsun yüzünün güldüğünü görmedim. Efendi hayatından memnun olmadığı için evde sürekli huzursuzluğa neden olurdu. Ne oturduğumuz evi beğenirdi ne de yaşam standardımızı. Oysa durumumuz oldukça iyiydi. Deden şehrin hatırı sayılır tüccarlarından biriydi. Ama bunlar onu tatmin etmiyordu. Devamlı bizden daha zengin insanlardan bahsediyor, babamı aşağılıyordu. Bu yüzden çok dayak yedi. Ama akıllanmadı. Dedenle babaanneni sırayla yiyip bitirdikten sonra mirastan kendine düşen payı alıp hayallerini gerçekleştirmek için Avusturya'dan ayrıldı. Bense hala babamdan kalan bu apartmanda oturuyorum. Birkaç dükkanım ve arsam var. Hayatımdan gayet memnunum. Sebastian çalışmaya devam ediyor mu? Evet ediyor. Hiç şaşırmadım. Gerhard Kunz kardeşi kadar huysuz ve asabiydi. Fakat insanlık yönünden onunla kıyas kabul etmezdi. Tok gözlü, yardımsever ve alçak gönüllüydü. Salonda suskunluk olunca Klaus yerinden kalkıp çalışma odasının yanındaki yeni odasına gitti. Pencerenin önündeki sandalyeye oturup dışarıya bakmaya başladı. Önünde geniş ve işlek bir cadde vardı. Kaldırımın bitiminde balkonları, pencereleri çiçeklerle bezenmiş 4-5 katlı apartmanlar yükseliyordu. Yolda asık suratlı insanlar kasıla kasıla yürüyor, içlerinden bazıları alışveriş etmek için cadde üzerindeki dükkanlara giriyordu. Pencerenin tam karşısında küçük bir şekerci dükkanı vardı. Kimi annesiyle, kimi babasıyla, kimi de arkadaşlarıyla okuldan dönen çocuklar dükkana girip ellerinde irili ufaklı renk renk şekerlerle dışarı çıkıyorlardı. Klaus da imrenerek onları seyrediyordu. Yarım saat caddeyi seyrettikten sonra valizini açıp elbiselerini teker teker yatağın karşısındaki dolaba yerleştirdi. En sevdiği pantolonuyla gömleği valizden çıkmadı. Bay Kunz yatak odasında alelacele valizi hazırlarken Klaus'un çoğu eşyasını koymayı unutmuştu. Ertesi gün amcası ona uygun bir okul bulmak için işe gitmedi. Birlikte civardaki bütün okulları dolaştılar. Hangisine gitmek istersin? Hiçbirine. Ben kendi okuluma devam etmek istiyorum. Lütfen geri dönmeme izin ver. Çıkar şu düşünceyi aklından, geriye dönmeyeceksin. Senin yeni evin artık burası. Hayır değil. Benim annem de babam da yaşıyor. Seni babanın getirdiğini unuttun herhalde. Bu sözleri duyunca gözlerinden inci taneleri akmaya başladı. Kendini terk edilmiş, istenmeyen bir çocuk gibi hissediyordu. İçinden annem de mi beni istemiyor diye düşünüyordu. İhtiyar adam bir yetişkinle konuşuyormuş gibi çocukla konuşup onu ağlattığı için üzülmüştü. Ama iş işten geçmişti. Klaus içten yaralanmıştı. Yolda yürürken yeğenini dünyaca ünlü Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın adını taşıyan ilkokula göndermeye karar verdi. Eve çok yakında, iki sokak ötede, üç katlı büyük bakımlı bir binaydı. Yemeğinin kaydını yaptırdıktan sonra onu bir mağazaya sokup üniforma aldı. Klaus üstünde mavi pantolon, mavi ceket, beyaz gömlek ve siyah kravatla mağazadan çıktı. Çok yakıştı evlat, tam bir beyefendi oldun. Klaus hiçbir şey söylemeden yürümeye devam etti. Üniformanın yakışıp yakışmaması umurunda bile değildi. Sabah olunca amcası Klaus'u okula bırakıp akademiye gitti. Klaus sınıfa girer girmez içerideki çocuklar susup tepeden tırnağa onu süzmeye başladılar. Kimi kaşlarını kaldırmış tepeden bakıyor, kimi pis pis sırıtıyor, kimi de gülüyordu. Klaus bu kendini beğenmiş şımarık çocukların tutumundan hiç hoşlanmamıştı. Suratlarına dik dik bakarak en arka sırada sessizce duran kızın yanına oturdu. Birkaç dakika sonra öğretmen geldi. 45-50 yaşlarında boya küpüne girmiş uzun boylu, şişman, süslü mü süslü bir kadındı. Kalın mercekli gözlüklerinin arkasından bakan kadın yeni öğrenciyi güçlükle fark etti. Kısa süren tanışmadan sonra derse başlandı. Herkes sırayla kitaptan bir paragraf okuyordu. Sıra Klaus'un yanında oturan kıza geldiğinde sınıftakilerin hepsi gülüyordu. Almancası bozuk olan kız titreyen sesiyle ilk cümleyi bitirdiğinde ikincisini okumasına gerek kalmamıştı. Kahkahalardan sesi duyulmuyordu. Klaus öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. Olanca sesiyle gülmeyi bırakın diye bağırdı. Kızı yanına alıp dışarıya çıktıktan sonra da kapıyı hızla çarptı. Böyle bir tepkiyi beklemeyen yüzsüzler neye uğradıklarını şaşırdılar. Yeni gelen onlarla aynı hamurun suyundan olmadığı için yaptıkları bu terbiyesizliğe hemen karşı çıkarak sindirdikleri kızı korumuştu. Onlara aldırma, beyinleri su olduğundan ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bir şeyi merak ettim, sorabilir miyim? Elbette sorabilirsin. Neden telaffuzun bozuk? Çünkü Almanca benim ana dilim değil. Avusturya'ya geçen yıl geldim. Şimdi anladım. Adın ne? Firuze. Fransız mısın? Hayır, ben Türk'üm. Ben de İsviçreliyim. Adım Klaus. Tanıştığımıza memnun oldum. Neden Viyana'ya geldin? Babam Türkiye Büyükelçiliğinde çalışıyor. Sen neden buradasın? Nedenini bilmiyorum. Amcamın dediğine bakılırsa o yapayalnız olduğu için buradaymışım. Firuze ve Klaus konuşa konuşa yürümeye başladılar. Kızın cümleleri yarım yamalaktı. Ama Klaus lep demeden leblebiyi anlayan bir çocuk olduğu için anlatmak istediklerini rahatlıkla anlıyordu. Firuze'nin ailesi Antalyalıydı. Babası büyükelçiliğin danışmanı, annesi ev hanımı, Firuze de evin tek çocuğuydu. Aynı caddede oturuyorlardı. Evleri Klaus'larınkinin sol yanındaydı. İstersen Almanca çalışabiliriz Firuze. Çok iyi olur, bizim evde çalışalım.